Ayrım 4 Bölüm 1 Mustafa, matem içindeki bir ailenin yeni doğan çocuğu. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 20. yüzyılın mimarlarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk, Selanik'te dünyaya geldi. Bugün Yunanistan'ın önemli bir liman kenti olan Selanik, o sıralar Osmanlı İmparatorluğu'nun önde gelen eyalet merkezlerinden biri durumundaydı. Her ne kadar Mustafa Kemal Atatürk zaman içinde dünya ölçeğinde tarihsel öneme sahip bir kişi durumuna gelmişse de, onun doğumuna ilişkin ayrıntılar oldukça belirsizdir. Doğum tarihi, gün, ay ve hatta yıl olarak hala kesin olarak saptanabilmiş değildir. Osmanlı İmparatorluğu, sahip olduğu bürokratik sistemde bu tür bilgileri sistematik bir biçimde resmi kayıtlara geçirmiyordu. Her ne kadar 19. yüzyıl sonlarında Müslüman Türkler ailenin her üyesinin doğumdan ölüme kadar geçen zaman içinde yaşadığı önemli olayların tarihini evdeki Kur'an'a ya da başka bir değerli kitaba kaydetme eğilimindeyseler de bugüne değin Mustafa Kemal'in doğum tarihiyle ilgili resmi ya da gayri resmi bir kayda rastlanılmamıştır. Atatürk'ün annesi yaşamının sonlarına doğru Mustafa'nın doğum tarihini evde bulunan iki Kur'an'dan birine yazmış olduklarını, fakat bu tür tarihlerin kaydedildiği nüshanın daha sonra birisine verilmiş olduğunu söylemiştir. Parantez, Cebesoy, 1967, sayfa 3. Atatürk'ün yaşam öyküsünü ulusal bir ilgi ve uğraşı alanı haline getiren Türk ulusu, onun mesleki yaşamını en ince ayrıntılarına kadar belgelemiştir. Bu durum dikkate alındığında, ileride Atatürk'ün doğum tarihini gösteren bir belgenin ortaya çıkması hiç muhtemel görünmüyor. Yapılabilen en kesin saptamaya göre, Atatürk'ün doğum yılı 1881 idi. Yaşamının daha sonraki evrelerinin birinde, Atatürk için çıkarılmış bir kimlik kartında, doğum tarihi Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan değişik tarihlendirme sistemlerinden biri olan Rumi takvime göre 1296 olarak yazılmıştır. Bu 13 Mart 1880 ile 12 Mart 1881 arasında kalan zaman dilimine karşılık düşer. Muhtemelen Mustafa Kemal 1880-1881 kışında dünyaya gelmişti. Çünkü annesi yaşantısının sonuna doğru kendisiyle yapılan ve yazıya kaydedilen söyleşilerden birinde Mustafa'yı Selanik'te dondurucu 40 olarak anılan ve kışın en soğuk 40 gününü ifade eden dönemde doğurmuş olduğunu söylüyor. Dipnot 1 Zübeyde yaşantısının sonlarına doğru Enver Behnan Şapolyo ile yaptığı röportajda Mustafa'nın dondurucu 40 zamanında dünyaya geldiğini söylemiştir. Parantez Şapolyo 1959 sayfa 17. Kesin doğum tarihini Atatürk'ün kendisi de bilmiyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamına geçtikten sonra kendisinden yabancı bir ansiklopedide yayınlanacak bir biyografi için doğum tarihini tam olarak bildirmesi istendi. Atatürk doğum günü olarak kendisine 19 Mayıs'ı seçti. Yani Türk Bağımsızlık Savaşı'nı başlattığı Samsun'da karaya çıkmış olduğu gün. Dipnot 2 Bu bilgiyi veren kişi Atatürk'ün evlatlık kızlarından biri olan Afet İnan'dır. Afet İnan ayrıca annesinin Mustafa'nın ilkbaharda doğduğunu hatırladığını söyler. Parantez Afet İnan 1959 sayfa 3 Atatürk'ün Selanik'in Türk mahallelerinden birinde 3 katlı pembe bir evde doğduğu genel kabul görüyor olmakla birlikte benzer bir belirsizlik doğduğu yer içinde söz konusudur. Kız kardeşi Makbule, Atatürk'ün adı geçen pembe evde büyüdüğünü, ancak orada değil yakındaki bir diğer mahallede babasının ailesinin oturduğu evde doğduğunu ileri sürmüştür. Parantez Aydemir 1969 1. cilt sayfa 27 Atatürk'ün annesi doğum sırasında o evde ailenin diğer kadınlarının gözetimine alınmış olmalı. Her ne olursa olsun Atatürk annesinden dinlediklerine dayanarak kendisinin doğduğu evin pembe ev olduğu kanısına varmıştır. Bugün Atatürk'ün kendisinin de katkıda bulunduğu bir fonla satın alınmış olan bu ev, bir müze olarak Türk Devleti'nin koruması altındadır. Selanik 1430'da Osmanlı Türklerinin kontrolüne geçti. Şehir bir muharebe sonucu ele geçmişti ve bu yüzden yağmalanabilir bir ganimet durumundaydı. O sıralar tahtta olan Padişah II. Murat, harabeye dönmüş şehrin büyük bölümünü içindeki kiliseler ve evler de dahil olmak üzere işgalci Osmanlıların eline teslim etti. Dipnot 3. 2. Murat 1421'de henüz 17 yaşında olduğu sıra tahta çıktı. Devlet yönetimine bir düzen ve istikrar kazandırdıktan sonra 1444'te tahttan çekildi. Fakat imparatorluk Avrupa Haçlı saldırısı tehdidiyle karşı karşıya kalınca yeniden tahta çıktı. 1451 yılında öldükten sonra yerine oğlu 2. Mehmet (parantez Fatih) geçti. Mülkleri şehrin çeşitli yerlerine dağılmış olmakla birlikte Türklerin pek çoğu şehrin yukarıda kalan bölgesine, Akropolis'in içine ve etrafına yerleştiler. Kiliselerin pek çoğu camiye dönüştürüldü. Yalnızca 4 tanesi Yunanlılara bırakıldı. Yunan nüfusun büyük bölümü Vlatedes Manastırı (parantez Tachaos Manastırı) tarafında yoğunlaştı. 2. Murat'ın ardılları, özellikle de 1. Sultan Selim (parantez 1512-1520) Selanik'in kapılarını İspanya ve Portekiz'den sürülen Sefardim Yahudilerini açtı. Sicilya'dan, İtalya'nın güneyinden ve Provence bölgesinden gelen Yahudiler de oldu. Bu Yahudi göçünün ana kütlesi 1480'li yılların sonlarından 1520'lere kadar devam etti. Yeni yerleşimciler öylesine büyük bir kitle oluşturuyorlardı ki, bunlar yalnızca daha eskiden gelmiş olan Helenleşmiş Romalı Yahudileri kendi içlerinde eritmekle kalmadılar, ayrıca Selanik şehrindeki en büyük etnik grup olarak kurumlaştılar. 17. yüzyıl ortalarına gelindiğinde şehirde pek çoğu liman etrafında yer alan 56 Yahudi mahallesi, 48 Müslüman mahallesi ve Yunanlıların, Ermenilerin ve diğer Balkan Hristiyanlarının yaşadığı 16 Hristiyan mahallesi bulunuyordu. Atatürk'ün doğduğu sıralar şehrin 70 bin sakininden en az yarısı Yahudiydi. Sayıları 15 bin dolayında olan Türkler ikinci en büyük etnik grubu oluştururlarken Yunanlılar üçüncü sıradaydılar. Yahudiler farklı ve göz alıcı giysileriyle, Avrupa dillerine olan yakınlıklarıyla, Selanik'e zenginlik ve refah kazandırmış uluslararası ticari ilişkileriyle şehre açıkça gözlenir Avrupalı bir hava kazandırıyorlardı. Selanik Osmanlı İmparatorluğu'nun en batılılaşmış şehri olarak ün kazanmış olmasına karşın Türk-Müslüman karakterini hala koruyordu. Deniz ticareti Selanik'in kısmetini arttırdı. Hemen her yerde olduğu gibi şehrin alt kısmına rıhtım ve ambarlar egemendi. Şehir buradan Kortiatis dağı etekleri boyunca yukarıya doğru yükseliyordu. Üst bölgelere doğru çıkıldıkça Türk ve Osmanlı tarzı olan daha belirgin hale geliyordu. Kendilerine özgü çıkıntılı pencereleriyle yıkılmaya yüz tutmuş ağaç evler, yerlerini taştan yapılmış, dövme demirlerle incelikle süslenmiş evlere bırakıyordu. Bahçeler genişliyor, daha bakımlı bir görünüm arz ediyorlardı. Daha zengince evlerin bazılarının bağ ve çeşmeleri de vardı. Türk evlerinin çatıları kırmızı kiremitle kaplıydı. Balkonların ve benzeri eklentilerin etrafı kapatılmıştı. Şehirde yerel idareye ait 11 hamamla özel olarak işletilen 300 hamam Türk mahallelerini süslüyordu. Bunlar arasında en ünlü olanı zarif ve kubbeli bir yapıya sahip minaresiz bir camiyi andıran Bey Hamamı'ydı. 1871-75 yılında İstanbul'da doğmuş olan Amerikalı deneme yazarı ve öykücü H.G. Dwight, Selanik'teki Türk mahallelerini ziyaret ettikten sonra kaleme aldığı bir yazıda Türk mahallelerinden romantik ifadelerle söz ediyordu. Bir ya da birkaç çınar ağacının gölgelediği, çeşmelerden suyun damla damla süzüldüğü, üstü hasır kaplı taburelerde oturarak kahvelerini yudumlayan, Belki de artık yerli kültürün bir parçası haline gelmiş bir gramofondan yayılan namelerin eşliğinde nargilelerini içen ciddi, ağırbaşlı kimselerin vakit geçirdikleri küçük meydanları keşfetmeyi sürdürüyorsunuz. Parantez, Dwight, 1915, sayfa 229. Dwight, Türklerin giysileri karşısında büyülenmişti. Yüksek sınıfa mensup Türkler içleri çeşitli renklerde astarla kaplı, samur kürkünden saten paltolar, orta sınıflardan gelenler ise drama kumaşından ve İngiliz pamuklu kumaşlarından yapılmış paltolar giyiyorlardı. Kadınlar peçe takıyorlardı. Bu renkli yerleşim alanında Galerius kemerinin bulunduğu ve Ahmet Subaşı Mahallesi olarak bilinen yerde Atatürk'ün pembe evi yükselir. Ev şehrin eteklerine kurulduğu tepeden pek uzak değildir. Ahmet Subaşı Türk kesiminin görece yoksul insanlarının oturdukları mahallelerden biriydi. Bunlar genellikle tarım malları ve benzeri malların ticaretiyle uğraşan tüccar kimselerdi. Esnaf olarak anılan bu tüccarlar birbirleriyle sıkı ve yakın ilişkisi olan insanlardan oluşan mahallelerde dayanışma içinde yaşarlardı. Böyle bir mahallede geleneksel olarak ortada bir yerde bir cami, bunun yakınında bir pazar, bir çeşme, çocuklar için bir okul ve bir mezarlık olurdu. Sakinleri uzun bir geçmişe dayanan aile ilişkileri ve etnik bağlarla birbirine sıkı sıkıya bağlanmış mahalle, esas olarak kendine yeterli, dışa kapalı bir topluluk oluştururdu. Selanik'teki Türk yaşamı, ataerkilliğin, baba soyluluğun ve kadının evlendikten sonra kocasının evine yerleşerek, onun muhitine dahil olmasını öngören geniş bir aile sisteminin geleneklerini kabul ederdi. Çoğu zaman çekirdek aile üyeleri farklı yaş gruplarından gelen yakın akrabaları ile aynı çatı altında yaşarlardı. Bu tür geleneksel geniş aile üyeleri bir grup öz kavramına sahiplerdi. Dipnot 4. Geleneksel geniş Türk aileleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler için bakınız Volkan 1979 ve ayrıca Özbek ve Volkan 1976. Her üye belli bir dereceye kadar diğerlerinin psikolojik bir uzantısı durumundaydı. Dayanışma ve duygusal beslenme, psikolojik, toplumsal ve ekonomik sorunların paylaşılması ve dış dünyanın önüne birleşik bir cephe olarak çıkılması açısından bütün üyeler aynı kişiler arası ilişkiler ağına bağımlıydılar. Bireyin kendini öne sürme ihtiyacı, aile içindeki karşılıklı özdeşleşme karşısında ikinci plandaydı. Ailenin her üyesi, diğer üyelerin başarı ve başarısızlıklarını paylaşırdı. Duygusal olarak aile üyeleri büyük ölçüde Siyam ikizleri gibi yaşıyorlardı. Her şeye karşın bir kimsenin psikolojik olarak kendi kimliğini öne çıkarma çabası bu ilişkilerin bir parçasını oluşturuyordu. Ve bu kendisini kontrollü bir çekişme, dırdırlanma, somurtkanlık ve pazarlık olarak dışarı vuruyordu. Ailenin üyeleri kendi kişilik yapılarının bütünlüğünü ve doğruluğunu test edebilmek için aile içindeki diğer kişiliklerin çizdikleri sınırlarla fikir ayrılığı düzeyinde bir çalışmaya girmeye ihtiyaç duyarlardı. Dış dünya karşısında genel olarak kapalı bir toplumsal sistem niteliğine sahip olan aileler, her ne kadar aileler arası güçlü bir sadakat ve dayanışma duygusunu el üstünde tutuyorlarsa da kendi aralarında kimi çatışmalar yaşar, birbirleri hakkında dedikodu yaparlardı. Böyle bir ailede erkek hakim konumunda olmakla birlikte kendi ruh halini ailenin genel atmosferine dayatan taraf anne (parantez) ya da ailenin en yaşlı kadın üyesi idi. Çok bilinen bir hadis şöyle söyler: cennet annelerin ayakları altındadır. Aile içindeki amir kadın, kocası üzerinde çoğu zaman derinden derine işleyen ve söze yansımayan hatırı sayılır bir nüfuza sahipti. Akraba olan bir diğer aileyle kavgaya son vermesi için evin erkeğini ikna eden ya da kızlarının evliliğini uygun görüp görmeme yetkisini elinde tutan oydu. Çoğu kere dışa vurmayan, nihai olarak dikkate değer bir etkiye sahipti. kocasının geniş ailesine yeni katılan genç bir gelin, genellikle ilkin pasif ve ürkek bir tavır sergilemeye zorlanırdı. Fakat aradan yıllar geçip de sıra kendisine geldiğinde elde bulundurduğu gücü bir sonraki kuşağın genç gelinleri üzerinde kullanması hayli muhtemeldi. Büyücülük sınırlarına yaklaşan güçlerini kullanarak hükmeden, sindirici eğilimler gösteren yaşlı kadınlara Türk folklorunda sık sık rastlanır. Parantez Sümer 1970. Geniş ailenin birlik ve beraberliği ve aile üyelerinin tam ve bağımsız bir bireyselleşme yeteneğinden yoksun oluşları, her ailenin bir şekilde benzersiz olduğu kanısını destekler. Diğer grupların söz konusu geniş aileye karşı çıkmaları durumunda kötü olarak görülüp aşağılanmaları, hemfikir olduklarında ise iyi olarak görülmeleri, bu kapalı dayanışma atmosferi içinde teşvik edilir. Her aile paradoksal olarak aile dışından insanları ya aile düşmanlığı için uygun birer hedef olarak ya da bir kurtuluş ve yardım kaynağı olarak görür. Diğer insanlara ilişkin bütün algılamalar yoğun bir biçimde paylaşılan bir ev yaşamının beraberinde getirdiği alışkanlıkların motiflerini taşır. Geleneksel Türk kültürü ötekine yönelmiş bir niteliğe sahiptir ve bir meselede ortada bir yerde uzlaşmaktan ziyade kutuplaşmalara eğilimlidir. Dipnot. Ötekine yönelmiş bir kimsenin düşünce ve eylemlerinde kendi yargılarından ve değerlerinden ziyade dışsal normlara göre hareket etmesi. Bir kimsenin gündelik yaşantısını etkileyen dışarıdan insanlar ya tamamen iyi ya da tamamen kötü olarak görülürler. Belki de söz konusu ötekine yönelmişlik olgusunun kaynağı, Türk çocuğun çocuk yetiştirmenin yalnızca doğal anneye ait bir ayrıcalık ve sorumluluk olarak görülmediği geniş aile içinde, parantez Volkan 1979, anne figürü olarak kabul edilebileceği birden çok kadın bulunuyor olması yatmaktadır. Evdeki diğer bir kadın, parantez bir büyük anne, bir teyze, bir abla ya da belki de bir süt anne, çocuğa kendi bildiğince annelik yapma konusunda hak sahibi olduğunu düşünür. Bu durum her iki cinsten çocuklar için geçerli olmakla birlikte erkek çocuklar için özellikle önemlidir. Böyle bir durumda çocuk-anne ilişkisi birden çok anneyi içine alacak biçimde fiilen genişleyecektir. Çok anneli bir aile içinde yetişen bir çocuğun kendi kimliğini bulmak için yaptığı mücadele, sürekli aynı kadınla birebir ilişki içinde olan diğer bir çocuğunkinden farklıdır. Geniş aile içinde yetişen çocuk, bir anne tarafından düş kırıklığına uğratıldığında ve bu yüzden ona kötü olarak gördüğünde ve bu yüzden onu kötü olarak gördüğünde kendisine daha bağımlı olan ve kendisini yatıştıran bir diğer anneyi kolaylıkla bulabilecek ve o annenin iyi olduğunu düşünecektir. Gerçekten böyle bir çocuk arzusu nihayet tatmin edilinceye kadar kendi durumunu birden çok kadına götürmek zorunda kalabilir. İhtiyacı olan tatmini elde ettikten sonra ise daha önce kendisine aradığı tatmini vermemiş olanlar yüzünden yaşamış olduğu düş kırıklıklarını unutup bunların üzerine sünger çekebilir. Bu sayede çocuk kendi yaşamında önemli bir yere sahip olan, ihtiyaç ve arzularını tatmin ettiği zaman kendisini memnuniyet verici ve iyi olarak kabul ettiği bir kişinin kendisinde düş kırıklığı yaratan kötü tavrına intibak etme zorunluluğundan kendini sakınır. Sağlıklı bir psikolojik gelişme sürecinde eğer çocuk kendi yaşamındaki önemli bir kişinin bağımsız ve gerçekçi kimliğini kabullenip onu takdir etmeyi öğrenecekse, çocuk o kişiyi kendisine ve kendi hareketlerine karşı kimi zaman olumlu, kimi zaman ise olumsuz bir tavır içinde algılamalıdır. Çok anneli bir evde yetişme, çocuğun yaşamındaki önemli kişilerin düş kırıklığı yaratan imgeleriyle hoşnutluk veren imgelerini kendi zihninde kaynaştırıp bütünleştirmesini zorlaştırır. Bu psikolojik olgu, yaşamın daha ileri dönemlerinde insanları ak ve kara, tamamen iyi ve tamamen kötü olarak görme eğilimine ve gri alanları değerlendirmede güçlük çekilmesine yol açabilir. Kuşkusuz insanın psikolojik yapısı çeşitli nedenlerden ötürü bir insandan diğerine farklılık gösterir. Bununla birlikte Selanik'teki Türklerin kendi kültürel ve toplumsal etkileşimleri içinde ötekine yönelmişlik terimi altında özetleyebileceğimiz davranış modellerini paylaşıyor oldukları pekala söylenebilir. Yunanlılar ve Yahudiler de kendi aile yapıları içinde birden çok anneye sahiplerdi ve muhtemelen onların kültürleri de ötekine yönelmiş bir nitelik gösteriyordu. Dahası, bu farklı etnik toplulukların sahip bulundukları ötekine yönelmişliğin duygusal olarak birbirlerinden uzak olmalarına karşın onların aynı şehirde yan yana yaşamalarında oldukça önemli bir rol oynamış olması muhtemel görünüyor. Selanik'teki çeşitli topluluklar şehrin metropol kentlere özgü atmosferine ve rekabet öğesi içermeyen parçalı etnik yapısına karşın konuştukları dil, alışkanlıklar, ülküler ve gelenekler açısından birbirlerinden ayrı idiler. Bunlar arasında karşılıklı kız alıp verme yok denecek kadar azdı. Ancak karşılıklı ticari bağlar dinamik bir düzeydeydi ve karmaşık bir ekonomik ilişkiler ağı gelişmişti. Türkler nüfus açısından ikinci sırada olmalarına karşın Selanik üzerinde sıkı bir kontrole sahiplerdi. İdari makamları kendi ellerinde bulunduruyor, toprak sahipleri olarak ciddi rant gelirleri elde ediyor, yüksek faize ödünç para veriyorlardı. Yunanlılar ve Yahudiler temel olarak ticaretle uğraşmaktaydılar. Sayısal üstünlükleri ve Selanik'te çok gerilere uzanan bir geçmişe sahip olmaları dolayısıyla Yahudilerle şehirdeki Türkler arasında özel bir ilişki vardı. Sahip oldukları zenginliği saklı tutmayı ve Türkleri hiçbir zaman gücendirmemek gerektiğini öğrenmiş olan Yahudiler, ekonomik açıdan genellikle Türklerden çok daha iyi bir yaşam sürüyorlardı. Parantez, Mur, 1906. Ekonominin yanı sıra Selanik'teki Türklerle Yunanlılar arasındaki ilişkileri etkileyen bir diğer faktör 19. yüzyıl başlarında yükselen Yunan milliyetçiliğiydi. 1821 Yunan ihtilali ağır kayıplar verilmesine ve Türklerin Selanikli Yunanlılara karşı kin duymalarına yol açmış, ticari ilişkileri sekteye uğratmıştı. Padişah II. Mahmud'un 1826'daki reformlarıyla birlikte şehir kendisini hızla yeniden toparlamaya başladı. Ancak Yunanlılar arasındaki milliyetçilik duygusu onların Türklerle olan ilişkilerini etkilemeyi sürdürdü. Dipnot 5. Bu reformlar esas olarak askeri ve bürokratik reformlardı. II. Mahmud yeni bir ordu kurdu. Bu ordu için ısmarlanan üniformalar ilkin Selanik'te üretildi. Atatürk'ün babası Ali Rıza, geniş ailelerin ve mahalleli arasındaki yakın ilişkilerin egemen olduğu böyle bir atmosferde yaşam sürüyordu. Eski bir Selanikli aileden gelmekle birlikte Ali Rıza yeni pembe evlerindeki refah düzeyine ancak yakın zamanda erişebilmişti. Dipnot 6. Ali Rıza'nın ailesinin kökleri Aydın'ın Söke ilçesinden geliyordu. Parantez Atay 1980 sayfa 17. Şehrin mahallelerinden birindeki bir okulda öğretmenlik yapan amcası yörede kızıl sakallarıyla tanınıyordu ve kendisine kızıl lakabı takılmasının nedeni de buydu. Babası daha ürkütücü bir kişiliğe sahipti ve daha çok bu yönüyle tanınıyordu. Dipnot 7. Ali Rıza'nın babasının adı Ahmet idi. Herhalde kızıl sakalları vardı. En azından bir kaynakta, parantez Atay 1980 sayfa 17, ondan kızıl hafız olarak söz edilir. Hafız, Kur'an'ı ezbere bilen kimseye verilen bir saygı unvanıdır. Ahmet'in kardeşi Mehmet'in de kızıl hafız olarak anıldığına bakılarak, parantez Aydemir 1969 birinci cilt sayfa 31, bazı kaynaklarda bu ikisinin birbirine karıştırılmış olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte daha muhtemel olan her iki kardeşin aynı takma isimle anılıyor oluşudur. Her ne olursa olsun Atatürk'ün büyük babası bir diğer ünvana daha sahipti. Kaçak, (parantez) Aydemir, 1969, 1. cilt, sayfa 31. Ali Rıza'nın babasının adı, 1876 yılının Mayıs ayı başlarında yaşanan önemli bir olaya karıştı. Mayıs ayının 10. günü genç bir Hristiyan Bulgar kızı trenle Selanik'e geldi. Kendi köyünün imamı ona eşlik ediyordu. Selanik'e geliş nedeni din değiştirip İslamiyet'e geçmek istediğini resmen bildirebileceği yetkili mercilere ulaşmaktı. Genç kızın aynı trende bulunan annesi onu bütün yaşamını belirleyecek böylesine önemli bir adımı atmaktan alıkoymak istiyordu ve istasyondaki Hristiyanlardan kendisine yardımcı olmalarını istedi. Kadın kendisine yardım olacak insanlar ararken bir grup Müslüman Türk kızı kendi korumaları altına alıp valilik binasına doğru yola koyuldular. Yolda bir Yunan çetesi tarafından bunların elinden alınan genç kız gizlice Amerikan konsolosluğuna götürüldü ve geceyi orada geçirdi. Öfkeli bir Türk kalabalığı 6 Mayıs sabahı Amerikan konsolosluğunun (parantez) ya da Şehbenderliğinin (eskiden konsolosluğa bu ad verilirdi) bulunduğu yörede sokakları işgal etti. Öfkeli kalabalıktan gözü korkan Alman ve Fransız konsolosları saklandıkları bir camide yakalandılar ve orada öldürüldüler. (Parantez) B. Lewis, 1968, sayfa 56. Balkanlarda son zamanlarda yükselen milliyetçiliğin daha da kötüleştirdiği etnik topluluklar arası husumet böylece iki kurban daha almış oldu. Türklerin başvurduğu şiddet, genç Bulgar kızını zorla kaçıran şehirdeki Hristiyanlara olduğu kadar yabancı devletlerin (parantez) azınlıklar lehine, Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi iç işlerine müdahaleleri karşısında duydukları çaresizlik duygusuna yönelik bir şiddetti. Kendi temsilcilerine yönelik bu acımasız saldırı karşısında hemen harekete geçen yabancı devletler savaş gemilerini Selanik'e gönderdiler ve Türk yetkililerden katillerin hemen tutulup cezalandırılmalarını istediler. Bazı belgeler bu olayın sorumlusu olarak 6 kişinin yakalanıp asıldığını yazıyor. Bazı belgelerde ise alelacele kurulan dar ağaçlarında asılanların sayısının 40 kadar olduğunu söylüyor. Gösterilere ya da cinayete karışmış olanlar açısından durumun çok tehlikeli olduğu açıktı. Ordu ile bir takım ilişkilere sahip olan Ali Rıza'nın babası da göstericiler arasındaydı. Yaşamından endişe duyan Ali Rıza'nın babası ölümüne kadar 7 yıl boyunca kaçak bir yaşam süreceği Makedonya dağlarına kaçtı. Böylece Ali Rıza'nın ailesi bundan daha büyük tarihsel olaylarla kesişecek olan bir yolun başına gelmiş oluyordu. Her ne kadar tarihsel arenada herhangi önemli bir etkisi olmasa da söz konusu olayın Ali Rıza'nın ailesine yaşattığı heyecan, korku ve kaygının ruhsal dünyalarında izler bırakan bazı diğer olaylarla birleşerek Atatürk'ün kuşağına aktarılan psikolojik etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu psikolojik etkinin Atatürk'ün kuşağına taşınmasına aracılık eden kişi dağlara kaçmak zorunda kalmış olan Ali Rıza idi. Babası menfai ihtiyari olarak sığındığı Makedonya dağlarında güç bir yaşam sürerken Ali Rıza 1876 yılı sonlarına doğru askere gitti. Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki savaşın giderek yaklaştığı günlerde Selanik'te gönüllülerden oluşan bir ulusal muhafız birliği kuruldu. Ali Rıza bir katip olarak ilkin dini vakıfların idaresinde, ardından gümrük işlerinde görevlendirildi. Okuma yazma biliyor olması onun bu gönüllüler birliğinde mülazımlığa yükselmesini sağladı. Bir kez daha ailenin tarihi, doğası zor anlaşılan baskı ve güçlerle dolu, aynı zamanda büyük, heyecan verici ve tehlikeli dış dünya ile iç içe geçti.